Ferisilerden biri İsa'yı yemeğe çağırdı. O da Ferisi'nin evine gidip sofraya oturdu diyor Luka 7. bölüm 36. ayette. Rab İsa yemeğe çağrıldı mı renkli bir ortam olur. Unutmayalım ki onu evine davet etmiş olan bu Ferisi daha önce eleştirilmişti. Onu diğer Ferisilerle birlikte şımartılmış çocuklar kreşine koymuştu. Böyle bir ortamda Ferisi onu evine davet ettiği zaman bunun dostluktan kaynaklandığını düşünmek biraz zor olur. Herhalde İsa da bir hata bulmak için onu evine davet etmişti. O sırada kentte günahkar olarak tanınan bir kadın, İsa'nın Ferisi'nin evinde yemek yediğini öğrenince kaymak taşından bir kap içinde güzel kokulu yağ getirdi. İsa'nın arkasında ayaklarının dibinde durup ağlayarak gözyaşlarıyla onun ayaklarını ıslatmaya başladı. Saçlarıyla ayaklarını sildi, öptü ve yağı üzerlerine sürdü. İsa'yı evine çağırmış olan Ferisi bunu görünce kendi kendine bu adam peygamber olsaydı kendisine dokunan bu kadının kim ve ne tür bir kadın olduğunu, günahkar biri olduğunu anlardı dedi. Luka 7, 37-39 ayetler arası. İsa bu Ferisi'nin evinde yemek yerken bir kadın çıkıp aralarına geldi. Bu kadının yanında içinde hoş kokulu bir yağ bulunan kaymak taşından yapılma bir kap vardı. O günlerde bir aileye misafir geldiği zaman konu komşu da gelirdi. Bugün bizim Anadolu'muzda olduğu gibi. Konuşmak için değil, sadece izlemek için gelirlerdi. Kadın İsa'nın arkasında ayaklarının dibinde durdu. O günlerde sandalye üzerinde oturma diye bir şey yoktu. Büyük bir olasılıkla yere oturmuşlardı. İsa da yere oturmuş ve ayağını uzatmıştı. Kadın İsa'nın arkasında ayaklarının dibinde durarak ağladı. Gözyaşlarıyla İsa'nın ayaklarını ıslattı. Saçlarıyla sildi, durmadan öperek bu pahalı yağı üzerlerine sürdü ve böylece İsa'yı mesetti. İsa'ya sunduğu bu tapınış ve kurban kadının ona yani İsa'ya sunulacak hiçbir şeyin yeterince değerli olmadığına inandığını göstermektedir. Bu Ferisi kadını sokakta görse ona bir söz bile söylemezdi. Belki gecenin karanlığında kimsenin göremediği bir yerde bu kadınla bir pazarlık yapardı. Ne için yapardı? Tabii bu kadını kullanmak için. Bu kadınla bir yerlere gitmek için. Ama herkesin gözü önünde onunla hiçbir ilişkisi olamazdı. Dindar birisi ya. Ferisi'nin düşüncesine göre eğer İsa gerçek bir peygamber olsaydı, günahkar birinin yanına yaklaşıp bu tür bir yakınlık göstermesine izin vermeyecekti. Ona göre peygamberler, Ferisilerin de dedikleri gibi günahkarlardan uzak durmalıydılar. Bu insana göre. Bunun üzerine İsa Ferisi'ye, Simon dedi, sana bir söyleyeceğim var. O da buyur öğretmenim dedi. Tefeciye borçlu iki kişi vardı. Biri 500, öbürü de 50 dinar borçluydu. Borçlarını ödeyecek güçte olmadıklarından tefeci her ikisinin de borcunu bağışladı. Buna göre hangisi onu çok sever? Simon, sanıyorum kendisine daha çok bağışlanan diye yanıt verdi. İsa ona doğru söyledin dedi. Luka 7, 40-43 ayetler arası. İsa, Ferisi Simon'un düşüncelerine sana bir şey söyleyeceğim Simon diye yanıt verdi. Simon da söyle öğretmen dedi. Bu Luka doktorun kaydettiği canlandırıcı benzetmelerden biridir. Bu öykü yoluyla Rabbin konuşmasını nereye yönelttiği görülebilir. Sonra kadına bakarak Simon'a şunları söyledi. Bu kadını görüyor musun? Ben senin evine geldim, ayaklarım için bana su vermedin. Bu kadın ise ayaklarımı gözyaşlarıyla ıslatıp saçlarıyla kuruladı. Luka 7 ayet 44. İlk kere Rab bu kadını onaylıyor. Şimdiye kadar buna hiç dikkat çevirmedi. Ama şimdi dönüp ona bakıyor. Ona bakarak masanın öteki yanında bulunan Simon'a, bu kadını görüyor musun diyor. Simon daha önce içinden şöyle düşünmüştü. Eğer İsa gerçek bir peygamber olsaydı, günahkar birinin yanına yaklaşıp bu tür bir yakınlık göstermesine izin vermeyecekti. Bu kadının nasıl bir kadın olduğunu bilecekti. Bu kadının günahkar, kötü bir kadın olduğunu anlayacaktı. Şimdi Rabbimiz, Simon, bu kadını gerçekten tanıyor musun diyor. Ona bak. Sen bu kadının kim ve ne olduğunu bildiğini sanıyorsun. Ama aslında onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Senin bildiğin sadece ön yargıdan kaynaklanan bir bilgidir. Rab bu Ferisi'yi biraz paylıyor. Bu nedenle diyebilirim ki, bu Ferisi İsa'yı bir dost olarak değil de, onda bir şeyler bulup bunu daha sonra kullanmak niyetiyle evine davet etmişti. İsa şöyle diyor Simon'a, sen beni öpmedin. Ama bu kadın eve geldiğimden beri ayaklarımı öpüp duruyor. Sen başıma zeytinyağı sürmedin. Ama bu kadın ayaklarıma güzel kokulu yağ sürdü. Bu nedenle sana şunu söyleyeyim. Kendisinin çok olan günahları bağışlanmıştır. Çok sevgi göstermesinin nedeni de budur. Oysa kendisine az bağışlanan az sever. Sonra kadına günahların bağışlandı dedi. Luka 7, 45-48 ayetler arası. İsa Simon'u azarlıyor. Sen beni evine misafir olarak davet ettin ama en basit konuk severliği bile göstermedin. Simon gerçekten iyi bir ev sahibi olarak davranmış olsaydı, İsa'nın ayaklarını yıkatırdı. O dönemlerde bu bir gelenekti. Rabbin başına yağ sürüp onu öpmesi gerekirdi. Dediğim gibi o günün gelenekleri bunları gerektiriyordu. Simon bunlardan hiçbirisini yapmadı. Ne yazık bugün de birçok imanlılarda böyle iyi davranışlar eksiktir. Misafirperverlik eksiktir. Keşke ben de bu ziyafete katılabilseydim. Rabbimizin ziyafetlerinden sonraki sözleri harikaydı. Söyledikleri Simon'un içini kararttı. Sokaktan gelme ve umutsuz zavallı kadın bağışlanmayı aradı. Göklerin Tanrısı orada duruyordu ve bu kadını bağışladı. Evet, halkın gözünde kötü görünen, evet, günahkar görünen bu kadını Rab bağışladı. Rab Simon'a en büyük borcu olanın elbette en çok seven olacağını söyledin ve bu söylediğin doğrudur dedi. İşte bu kadın çok günah işlemişti ve onun tüm günahları bağışlandı. Sen ise günahlı olduğunu düşünmediğin için, günahlarının bağışlanması için rica bile etmedin. Oysa senin bu kadınla bir farkın yok. Sen de günahlı birisin. Ama sen bunu görmüyorsun, görmezlikten geliyorsun. İşte bu üç kağıtçı ferisi günahları bağışlanmamış birisidir. İsa ile birlikte sofrada oturanlar kendi aralarında kim bu adam? Günahları bile bağışlıyor şeklinde konuşmaya başladılar. İsa ise kadına imanın seni kurtardı, esenlikle barış içerisinde git dedi. Luka 7, 49-50 ayetler arası. Bu söz bugün de çok yerindedir değerli dostum. Kilisenin bir üyesi olsan bile, Rab İsa'dan günahlarının bağışlanmasını dilemediysen, yeniden doğmadıysan, başka deyişle günahlarının bağışlanması için Rab İsa Mesih'e gelip iman etmediysen, yargılanmaya, sonsuz ölüme gideceksin. Ne kadar dindar olursan ol, ne kadar dini vecibeleri yerine getirirsen getir fark etmez. Eğer günahlarına Mesih aracılığıyla bağış bulmadıysan, değerli dostum, kurtulmamışsındır. Ne demektir bu? O zaman yargılanmaya, sonsuz ölüme gideceksin bir gün. Ama böyle kalmana, böyle yaşamana gerek yok. İsa Mesih'e gelip iman ettiysen, sen de sonsuz yaşama kavuştun demektir. Günahların bağışlandı ve sonsuz yaşama kavuştun. Bu kadını günahlarından arıtabilecek herhangi bir iyiliği, sevabı yoktu. Tam tersine Rab'be iman etti. Mesih'e güvendi ve günahlarının bağışına kavuştu. bu değerli dostum sana da sunulmaktadır. Şimdi Luka 8. bölüme geldik. Bu bölümde İsa Mesih'in anlattığı iki benzetmeyi göreceğiz. İsa ekinci ve kandil benzetmelerini anlattı. Kişisel bir bağlantıdan söz edecek İsa Mesih. Fırtınayı dindirecek. Gadara'da cinleri kovacak. Kanaması olan bir kadın şifa bulacaktır. Ve Yair'in kızını ölümden diriltecektir. Bunların tümünü Matta ve Markos da kaydetmiştir. Rabbimiz yeryüzündeki hizmetine devam ederken birçok insanın onu izlemeye başladığını öğreniyoruz. Bu insanlardan bazıları yüksek rütbeli kişilerdi. Bundan kısa bir süre sonra İsa 12 öğrencisiyle birlikte köy kent dolaşmaya başladı. Tanrı'nın egemenliğini duyurup müjdeliyordu. Kötü ruhlardan ve hastalıklardan kurtulan bazı kadınlar, içinden 7 cin çıkmış olan Mecdelli denilen Meryem, Herodes'in kahyası, Kuza'nın karısı Yuhanna, Suzanna ve daha birçokları İsa ile birlikte dolaşıyordu. Bunlar kendi olanaklarıyla İsa'ya ve öğrencilerine yardım ediyorlardı diyor Luka 8. bölümün ilk 3 ayeti. Büyük bir kalabalığın toplandığı, insanların her kentten kendisine akın akın geldiği bir sırada İsa şu benzetmeyi anlattı. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Ayak altında çiğnenip gökteki kuşlara yem oldu. Kimi kayalık yere düştü, filizlenince susuzluktan kuruyup gitti. Kimi dikenler arasına düştü. Filizlerle birlikte büyüyen dikenler filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü. Büyüyünce 100 kat ürün verdi. Bunları söyledikten sonra işitecek kulağı olan işitsin diye seslendi. İsa bu benzetmenin anlamını kendisinden soran öğrencilerine Tanrı egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi dedi. Ama başkalarına benzetmelerle sesleniyorum. Öyle ki gördükleri halde görmesinler, duydukları halde anlamasınlar. Benzetmenin anlamı şudur. Tohum Tanrı'nın sözüdür. Yol kenarındakiler sözü işiten kişilerdir. Ama sonra iblis gelir, inanıp kurtulmasınlar diye sözü yüreklerinden alır götürür. Kayalık yere düşenler işittikleri sözü sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre inanan kişilerdir. Böyleleri denendikleri zaman imandan dönerler. Dikenler arasına düşenler sözü işiten ama zamanla yaşamın kaygıları, zenginlikleri ve zevkleri içerisinde boğulan, dolayısıyla olgun ürün veremeyenlerdir. İyi toprağa düşenler ise sözü işitince onu iyi ve sağlam bir yürekte saklayanlardır. Bunlar sabırla dayanarak ürün verirler. Luka 8, 4-15 ayetler arası. Benzetmede bir ekinci, ekincinin tohumları ve tohumların atıldığı 4 değişik tip toprak ve 4 değişik sonuç anlatılmaktadır. Ekinci İsa'dır. Tohum Rabbin sözüdür. Kuşlar iblisi temsil eder. Kayalık yer, Tanrı sözünü bedensel bir heyecanla işitip, ruhsal algılamaya sahip olmayan insanı temsil eder. Azıcık baskı ve sorunlar ortaya çıktı mı, o ilk heyecan ve heves hemen buhar gibi uçup gider. Tohumun ancak bir kısmı iyi toprak üzerine düşer ve bol ürün verir. Bunlar, Tanrı sözünü duyup gerçekten iman eden kişilerdir. İsa Mesih'in anlattığı bu tohum benzetmesini biraz daha açayım değerli yorumcu Recep kardeşin yorumu ile. Tohum dediğimizde ne anlıyoruz? Tohum önemsiz gibi görülen küçücük bir tanedir. Ama bu tohum toprakla bütünleştiğinde olağanüstü gücü ortaya çıkıyor. Bir bakmışsınız ki o küçücük tohum belirli bir zaman sonra kocaman bir ağaç olmuş ve ürünler oluşturmuş. Kaliforniya'ya özgü bir çeşit ağacın var olduğundan söz edilir. Bu ağaç tam yetiştiğinde boyu 85 metre, ağırlığı ise yaklaşık 6 ton civarındadır. Bu ağacın kökleri öylesine kalın ve güçlüdür ki zaman zaman bu ağacın kökleri hiç beklenmedik yerlerden fışkırarak bazı binaların temellerini sarsıyor ve ana yollara çok büyük hasarlar vererek geniş yarıklar oluşturduğunu bile söylüyorlar. İşte gözümüzde önemsiz görülen küçük bir tohumun gücü. Bu ağacın tohumu sadece 9 gram kadardır. Evet, 9 gram tohum toprakla birleşince 85 metre boyunda 6 ton ağırlığında ağaç oluyor. 9 gramlık bir tohum ne kadar büyük bir güce sahiptir? Bu 9 gramlık tohuma bakıldığı zaman böyle bir gücün var olduğunu kesinlikle göremiyoruz. Ama tohum toprağa düşüp bütünleştiğinde, toprakla birleştiğinde bu güç ortaya çıkıyor. Başka deyişle, bu tohumun böyle bir gücü ortaya çıkarabilmesi için önce bu tohum toprağa düşmeli, toprakla bütünleşmeli ve toprağın derinliklerine inmelidir. İşte o zaman bu tohum yavaş yavaş hem toprağın derinliklerine hem de yukarılara doğru gelişmeye başlar. Kutsal kitapta Tanrı sözünden tohum olarak da söz edilir. Tanrı'nın sözü yüreklere düştüğünde kişiyi harekete geçirip olağanüstü bir şekilde değiştiriyor. Eğer söz gerçekten yürekle bütünleştiyse, yürekte yer ettiyse. Tanrı'nın sözü öylesine güçlüdür ki kırılmış yüreklere şifa, ruhsal açıdan tükenmiş, çökmüş, ölü kişilere yaşam veriyor ve bakıyoruz ki hiç düşünemeyeceğimiz kişilerin yüreklerine düşerek ruhsal alanda muazzam bir geliştirme ve iyileştirme başlatıyor. Nice tanıklıklarda şöyle sözler işittik. Benim için hiçbir umut kalmamıştı. Hatta birkaç kez de intihar etmeye kalkıştım. Ama Tanrı'nın sözünü yüreğime alınca yaşamım bir anlam kazandı. Şimdi esenlik içerisindeyim. İşte bizleri gerçekten ayakta tutan ve Mesih ise de dimdik bir serve ağacı gibi gelişip sağlıklı bir şekilde büyümemizi sağlayan Tanrı'nın değişmez sözüdür. Petros şöyle yazdı, Tanrı'nın diri ve kalıcı olan sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Evet, bizlere yepyeni bir yaşam veren Tanrı'nın değişmez diri sözüdür. Gerçekten çok önemlidir bu çünkü bizleri yaşamda öğretiyor. Bizleri doğruluk konusunda eğitiyor ve bazen bizleri yola getirmek için azarlıyor. Azarlanmak kimsenin hoşuna gitmez fakat Rabbimiz bunu yararımız için yapıyor. Tüm kutsal yazı Tanrı esinlemesidir. Gerçeği öğretmeye, yüreği eleştirmeye, yaşamı düzeltmeye ve doğruluk yolunda eğitmeye yarar. Öyle ki Tanrı adamı yetkin olsun ve her iyi iş için donatılsın diyor Tanrı sözü. Buna göre Tanrı sözü gerçeği öğretir, insan yüreğini eleştirir, onun vicdanına seslenir. Aynı zamanda kişinin yaşamını doğruluk yolunda düzeltir ve onu yetkin kılar. İsa Mesih insanlara Tanrı sevgisini, Tanrı'nın insanı kurtarmak için diri sözünü yeryüzüne gönderdiğini anlatmak için çeşitli simgeler kullandı. İşte kullandığı bir simge tohumdur. Tohum Tanrı'nın sözünü simgeliyor. Tohum genellikle çok küçük ve görünüşte önemsiz bir tanedir. Ama bu küçük tohum toprağa düşüp toprakla birleştiği özdeş olduğu zaman harika bir şekilde büyümeye, ürün vermeye başlar. Aradan belirli bir zaman geçtikten sonra tabii. Başka deyişle bu tohumun gelişip büyüyebilmesi için toprağa düşmesi ve toprakla bütünleşmesi şarttır. Toprağa düşmeyen bir tohum hiçbir zaman gelişip büyüyemez. Tanrı sözü de yüreğe alınmadıkça yürekte gelişip büyümez. Yani kurtuluş olmaz. İkinci noktada Mesih ekinci üzerine konuşuyor. Ekinci burada Tanrı sözünü alıp diğer kişilere götürenleri simgeliyor. İsa Mesih'in sözünü ettiği üçüncü simge topraktır. Toprak ise burada insanın yüreğini simgeliyor. Yani ise burada aslında insanın yüreğinden söz ediyordu. Nasıl ki toprak tohum ile bütünleşince, birleşince ağaç oluyor. Aynı şekilde Tanrı'nın diri sözü de kişinin yüreğine düşüp insanın yüreğiyle bütünleşince orada bir gelişme, bir büyüme başlıyor ve o kimsenin yüreğinin durumuna göre ürün veriyor. En büyük ürün ise insanın kurtuluşudur. Görülüyor ki Tanrı insanlarla sözü aracılığıyla içten, samimi ve gerçek bir ilişki kurmak istiyor. Bu güzel ilişkide senin yüreğinin durumu nasıldır? Evet, İsa Mesih 4 çeşit topraktan söz etti. İlk toprak çeşidi yol kenarı gibi sert bir topraktır. Bu toprak türü çayırlarda, bayırlarda oluşan patikaları anımsatıyor. İnsanlar bu patikalar üzerinden sürekli geçip gittiğinden O yüzey bir süre sonra beton gibi sertleşiyor, öyle ki yağan yağmuru bile içine alamaz. İşte böyle bir yüzeye düşen tohum asla filiz vermez. Tohum toprakla bütünleşemediği için kuşlar gelip sert yüzeyde duran tohumları kapıp gidiyor. Bazı insanların sert yüreği yol kenarına benzer. Oraya Tanrı'nın sözü ekilince şeytan gelir, yüreğe ekilen Tanrı sözünü alıp götürür. Başka deyişle, Tanrı'nın sözü katılaşmış, nasırlaşmış yüreklerde kök salamıyor. Sözü okuyorsunuz fakat söz yüreğe işlemiyor. Çünkü yürek çok değişik duygularla, düşüncelerle savaş halinde ve şeytan çok değişik taktiklerle yaklaşarak yüreği allak bullak ediyor ve yüreğe oturmayan sözü alıp götürüyor. Böyle nasırlaşmış yüreklerde söz oturup tekrar ürün getirebilmesi için tıpkı çiftçinin toprağı sürüp kabarttığı gibi yürekte Rabbin önünde kırılmalı. Rabbin yüreğimizdeki sert toprağı kazmasına, sürmesine izin veriyor muyuz? İkinci toprak olarak kayalık topraktan söz ediliyor. Bu ince yüzeyli bir toprak türüdür. Tohum böyle bir zemin üzerine düştüğünde ürün veremiyor. Kayalık toprağa benzeyen insanlar sözü işitir işitmez hemen sevinçle ona sarılırlar. Ne var ki söz derine inemediğinden böyle kişilerin gelmeleriyle gitmeleri bir olur. Bu durumda olan kişilere birçok yerlerde tanık olmuşuzdur. Bu tip kişiler Tanrı'nın sözünü işittiklerinde hoşlarına gidiyor ve büyük bir heyecan duyuyorlar. Fakat tam bir güvenme, tam bir dönüş ve tam bir iman olmuyor. Her şey yolunda gittiğinde hiçbir sorun olmuyor fakat yaşam biraz zorlaştığında yarım yamalak olan güven kaybolup gidiyor. Söze edilen üçüncü toprak dikenli topraktır. Bazen bakımsız bahçe ya da tarlaları görüyoruz. Her tarafı dikenler ve yabani otlar sarmıştır. İşte bazı kişiler Tanrı sözünü işitiyor ve bir süre ilgi gösteriyorlar. Ama para kazanıp zengin olmak, şöhretli olmak hevesi ve yaşamın çeşitli kaygıları ağır basınca ruhsal yaşamları durgunlaşıyor, tatsızlaşıyor ve tıpkı etrafı yabani otlarla ve dikenlerle sıkışmış bir çiçek gibi solarak yaprak dökmeye başlıyor ve bir süre sonra da boğulup gidiyorlar. Başka deyişle, dikenli toprağa düşen Tanrı sözü meyve vermez. Zenginliğin aldatıcılığı ve dünyanın kaygıları hepimiz için tehlikelidir. Bunlara dikkat etmezsek yaşamımız ürünsüz ve anlamsız olur. Yaşamımızı bozmaya çalışan dikenler, otlar var mı? Bazen oluyor ama önemli olan sen bunlardan temizlenmeye hazır mısın? Şuna dikkat etmek gerek. İyi bir bahçıvan gibi çiçeklerle yabani otlar arasındaki farkı iyice öğrenmemiz gerekiyor. Hiçbir şekilde yabani otlar ve dikenler bizlerde barınmamalı. Dünyaya özgü arzularımız, kaygılarımız değil, Rabbimize olan sevgimiz ağır bassın. Son toprak ise verimli, bol ürün getiren bir toprak türüdür. Buna iyi toprak diyoruz. İyi toprak gerçek bir imanlıyı temsil eder. Tanrı sözünü işitir, işittiklerini anlar ve itaat eder. İmanlıların hepsi aynı miktarda ürün vermeseler de hepsi ürünleriyle Tanrı'nın sağladığı yeni yaşama sahip olduklarını gösterirler. Buradaki ürün Mesih imanlısının karakterinin belli olmasıdır. Mesih imanlısı bu ürünleri kendi gücüyle yaratmıyor. Tanrı ruhu imanlıda konut kuruyor ve bu ürünleri, bu yeni karakteri meydana getiriyor. Kutsal ruhun ürünleri ise şöyle sıralanıyor kutsal sözde. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, iyi yüreklilik, iyilik, içten bağlılık, yumuşak huyluluk ve tutkulara üstünlüktür. Amacımız Tanrı'yı sevmek ve sevgide olgunlaşmak değil mi? Öyleyse içimizdeki yabani otlar ve dikenler sökülüp atılmalı. İncil'de iyi meyve vermeyen ağacın kesileceği söyleniyor. Ve yine İncil'in başka bir yerinde İsa Mesih bizi onları meyvelerinden tanıyacaksınız sözüyle uyarıyor. Bu bizleri teşvik eden bir ayettir. Tanrı sözü yaşamımızda bol bol ürün versin. Mezmur 92, 12 ve 14'te şöyle yazılıdır. Doğru adam hurma ağacı gibi bitecektir. Böyleleri yaşlanınca da meyve verecek, taptaze ve yeşil kalacaklar. Özetlersek İsa Mesih'in anlattığı ikinci tohum benzetmesiyle şunu vurguluyordu. İtaat etmeden sadece işitmenin bir yararı yoktur. Tanrı sözünü sadece duyuyorsan ama o sözü uygulamazsan bunun ne bir yararı olur, ne bereket ve esenlik getirir, ne de kurtuluş sağlar. Sözü duyacak ve onu yüreğine alıp o sözün ilkelerine itaat edeceksin. söz yaşamının bir parçası haline gelecektir. İşte o zaman Tanrı sözü senin yüreğinde, senin yaşamında iş görecektir. Sana barış, huzur, kurtuluş sağlayacak ve daha da önemlisi sonsuz yaşamın kapılarını açacaktır. Daha bu dünyada yaşarken esenlik, bereket bulacaksın ve senin yaşamın iyi ürünler verecek. Birçok insan bu ürünlerden yararlanacaktır.